Ayrım 41, 4. Protokol, Frederick Forsyth, sayfa 395. Onlar Cherry Hay sokağında konuşurlarken havaalanına Hereford'dan iki helikopter daha geldi. Biri Puma, biri Chinook'tu. Birincisinden baskın ekibi, ikincisinden de çeşitli alet ve donanım çıktı. Yeni gelenler geçici olarak ekip komutan yardımcısı kıdemli çavuş Steve Bilbow'un emrindeydi. Kısa boylu, esmer, çevik, sağlam bir adamdı. Düğme gibi kara gözleri, sırıtmaya hazır bir suratı vardı. Birlikte uzun yıllardır hizmet etmekteydi, 15 yıldır. SAS bu bakımdan da farklılık gösterirdi. Subaylar buraya genellikle asıl birliklerinden geçici izinle katılır, 2-3 yıl kalırlardı. Er ve erbaşlarsa sürekli olarak SAS'daydı. Onların da hepsi değil, yalnızca en iyi olanları. Başlarındaki komutan bile ancak kısa süre hizmet verirken alt kademeler işin tecrübelileriydi. Steve Bilbow buraya paraşüt birliğinden gelmişti. Dönemi bitince parlak hizmetinden ötürü görevi uzatılmış, çavuş olarak da terfi etmişti. Dofar'da iki kez savaşmış, Belize ormanlarında ter dökmüş, Güney Armah buzları arasında donmasına ramak kalmış, sonra Malaya yaylalarında rahat görevinde dinlenmişti. Batı Alman GGG-9 ekiplerinin eğitimine yardımcı olmuş, Amerika'da Charlie Beckwith'in Delta grubuyla çalışmıştı. Zamanında o bitmek bilmez tek düze sıkıntılı tekrarlarla dolu eğitimin SAS'çıları nasıl formun doruğunda tuttuğunu iyi öğrenmişti. Yüksek adrenalin operasyonlarında gerekliydi de bu. Asilerin ateşi altında siper aramak, 500 paraşüt atlayışı yapmak az şey değildi. Hele de atlayış yüksekten ve dar delikten olursa. 1981 yılında kendisi yedek ekipteyken arkadaşları İran'ın Londra Büyükelçiliğini basmışlardı. Kendisi bu göreve alınmadı diye pek bozulmuştu. Gelen ekipte ondan başka bir fotoğrafçı, 3 istihbaratçı, 8 teknik görevli, 9 da baskıncı vardı. Steve baskın ekibinin başına kendisinin geçeceğini umuyordu. Alanda onları birkaç işaretsiz polis kamyoneti karşılamış, antrepoya getirmişti. Preston'la Lyndhurst döndüklerinde ekip gelmiş, teçhizatı yerlere yayıyor, Ipswich polislerinin gülümseyen bakışları altında hazırlıklarını yapıyorlardı.
''Merhaba Steve'' dedi yüzbaşı Lyndhurst. ''Her şey yolunda mı?''
''Merhaba patron.''
''Evet yolunda, yeni yerleşiyoruz.''
Ben hedefi gördüm. Küçük bir ev. İçinde bir kişinin var olduğu biliniyor ama belki iki de olabilir. Bir de bomba var. Küçük bir baskın olmak zorunda. Genişine yer yok. İlk senin girmeni istiyorum.
Engel olamazsınız zaten diye sırıttı Bilbow.
SAS'ta ilişkilerde öz disipline ağırlık verilir, gösterişe aldırılmazdı. Zaten öz disiplini olmayan insan orada fazla kalamazdı. Bunu başarabilenler arasında katı, resmi ilişkilere yer yoktu. Bu nedenle subaylar da birbirine de adamlarına da ilk adlarıyla hitap ederlerdi. Askerler de üstlerine patron derlerdi genellikle. Yalnızca komutana efendim denirdi. Çavuş Bilbow'un gözü o sıra Preston'a ilişti, yüzü sevinçle aydınlandı.
''Binbaşı Preston, hay Allah, çok uzun zaman geçti.''
Preston elini uzatıp gülümsedi. Steve Bilbow'la son görüşmesi Bogside'daki çatışma olayından hemen sonraydı. Preston bir güvenli yere sığındığında Bilbow komutasında 4 SAS görevlisi vardı orada. Daha önce de tanışıyorlardı. Eski paraşütçüydü ikisi de. Böyle bağlar sıkı olurdu.
''Ben artık 5'te çalışıyorum.'' dedi Preston. ''Bu operasyonun saha kontrolörüyüm. 5'in temsilcisi olarak tabii.''
''Steve, ne sunuyorsunuz bize?'' diye sordu.
''Bir Rus KGB ajanı, 1. sınıf profesyonel. Herhalde Spetsnaz kursundan geçmiş, formda olmalı. Silahı da vardır sanıyorum.''
''Harika, Spetsnaz ha? Bakalım ne kadar iyiymişler.''
Spetsnaz birliklerini üçü de biliyorlardı. Seçkin Rus sabotörlerinin grubuydu onlar, yani SAS'ın Rusya'daki karşılığı. ''Lyndhurst, partiyi bozduğum için üzgünüm ama briefinge başlasak.'' dedi.
Preston'la ikisi merdivenlerden üst kattaki büroya çıktılar. Orada Tuğ General Cripps operasyon görevlisi, binbaşı ve başkomiser Love'la tanıştılar. Sasçılardan bazıları da oradaydı. Preston bir saat boyunca elinden geldiğince kapsamlı bir briefing vermeye çalıştı. Genel hava oldukça ciddiydi. Love sonunda orada bir nükleer bomba bulunduğuna dair kanıtınız var mı diye sordu.
Yok efendim. Glasgow'da bir parça geçti elimize. Bu ülkede gizli çalışan birine teslim edilecek bir parça.
Teknik elemanlar o parçanın bu dünyada ancak bir tek amaçla kullanılabileceğini söylediler.
Evdeki adamın bir Sovyet illegali olduğunu biliyoruz. Mossad onu Şam sokaklarında görmüş daha önce. Chesterfield'daki gizli vericiyle ilişkisi de bunu kanıtlıyor. Bu durumda akıl yürütmekten başka çaremiz kalmıyor. Glasgow'da bulduğumuz parça bu ülke içinde küçük bir bomba yapmak amacıyla kullanılacak değilse başka ne için kullanılacak olabilir?
Buna başka bir cevap bulamıyorum. Ross'a gelince aynı anda KGB eğer İngiltere içinde iki büyük operasyona birden kalkışmadıysa o parça bu adama geliyordu demektir.
Evet dedi Tuğ General Cripps, sanırım bunu böylece varsaymak zorundayız. Bombanın orada olduğunu kabul etmemiz gerek. Değilse bu Ross dostumuzla uzun uzun konuşmamız gerek.
Komiser Love da içinden kendine göre başka bir savaş vermekteydi. Evi basmaktan başka yolu olmadığını o da kabul etmek zorundaydı. Ama eğer o bomba patlarsa Ipswich'in ne hale geleceğini düşünmek bile istemiyordu.
Ufacık bir umutla mahalleyi boşaltamaz mıyız diye sordu.
Preston hemen farkına varır dedi. Bence kendisi için umut kalmadığını anlarsa giderken hepimizi yanında götürmek isteyecektir.
Askerler başlarını salladılar. Aynı şey Rusya'nın göbeğinde kendilerinin başına gelse onlar da öyle yaparlardı, bunu biliyorlardı.
Öğle yemeği saati geçmiş, hiç kimse farkına varmamıştı. Yemeğin sırası değildi zaten. Öğleden sonraki süreyi keşif ve hazırlıklarla geçirdiler.
Steve Bilbow yanına fotoğrafçıyı ve polisi alıp tekrar havaalanına gitti. Üçü helikoptere binip Orwell üzerinde kısacık bir tek tur attılar. Hayes mahallesine sokulmadılar ama orayı görebilecek yerlerden uçtular. Fotoğrafçı polisin işaret ettiği evin 50 poz kadar resmini çekti. Steve de uzun bir video filmi aldı. Bunu antrepoda oynatacaktı.
Tüm baskın ekibi hala sivil kılıktaydı. Polisle birlikte mimarların bulduğu benzer evi görmeye gittiler. Onlar döndüğünde videoda evin yakınlaştırılmış fotoğrafları gösteriliyordu.
Bundan sonraki zamanı antrepoda geçirdiler. Polisin yardımıyla antrepo tabanına kurulan model evde talim yaptılar. Gerçi duvarlar, kapılar hep kontrplaktı ama boyutlar tamamdı. Tek kritik duruma dikkat çekmeyi de başarıyordu. Evin içi çok dardı. Daracık bir ön kapı, dar bir hol, sıkışık bir merdiven, ufacık odalar.
Yüzbaşı Lyndhurst yanına yalnızca 6 baskıncı almaya karar verdi. Alınmayanlar suratlarını astılar. 3 de yedek gözcü olacaktı. İkisi Adrianların üst kat yatak odasında, biri de arka bahçeye bakan tepede.
Cherry Hayes sokağı 12 numaranın arka tarafında Lyndhurst'un 6 baskıncısından ikisi mevzilenecekti. Tam donanımlı olacaklardı ama savaş kılıklarının üzerine normal trench coatlar giyeceklerdi. Onları oraya işaretsiz bir polis kamyoneti getirecekti. Yakında bir yerde inecekler, sonra komşulardan izin istemeksizin bahçeleri aşarak 12 numaranın arkasına geleceklerdi.
Bekleme yerleri evle garajın arasındaki boşluk ve arka bahçeydi. Orada trench coatları çıkaracak, çiti aşacak, mevzilerine yerleşeceklerdi.
Lyndhurst onları uyardı. Bahçede olta misinasıyla tuzak kurmuş olabilir. Ama herhalde bunu arka bahçeye, eve yakın yere kurar. Uzakta durun. Sinyal verilince üst kat arka penceresinden içeri bir tek sersemletici bomba atılmasını istiyorum. İkincisi de mutfak penceresinden içeri atılacak. Sonra silahları çıkarıp hazır bekleyin. Eve ateş etmeyin. Steve'le adamları ön kapıdan girecek.
Arka bahçe kadrosu başlarını salladılar. Yüzbaşı Lyndhurst kendisinin baskın sırasında içeriye girmeyeceğini biliyordu. Daha önce Kral Ejderleri Birliği'nde teğmendi. Sas'a yüzbaşı olarak gelmişti. Çünkü Sas daha küçük rütbeli subay almazdı. Bir yıl sonra kendi birliğine dönünce tekrar teğmenliğe inecekti. İleride komutan olarak yine Sas'a dönmeyi umuyordu. Sas'ın geleneğini de iyi bilirdi. Ordunun geri kalanına uymayan bu geleneğe göre subaylar ve komutanlar orman ya da çöl savaşında eyleme katılırlardı. Ama kent baskınlarında asla, bu işi çavuşlar ve askerler yapardı. Lindhurst komutanla ve binbaşıyla görüş birliğine varmıştı. Asıl baskın ekibi ön kapıdan girecekti. Bir kamyonet yavaşça yaklaşacak, dört baskıncı inecekti. İkisi ön kapıya gideceklerdi. Birinin elinde Wingmaster, ötekinde 4 kiloluk balyoz olacaktı. Kapı yıkıldığı anda ön ekip eve dolacaktı. Yani Steve Bilbo'la bir onbaşı. Kapıyı yıkanlar da ellerindekileri bırakacak, tabancalarını çekip ilk ikisinin ardından hole gireceklerdi. Hole girdikten sonra Steve merdivenlerin önünden geçip salonun kapısına varacaktı. Salon kapısı sol taraftaydı. Onbaşı merdivenlerden üst kata fırlayacak, ön yatak odasına dalacaktı. Öbür iki adamın biri onbaşıyı izleyecek, belki arkadaş banyodadır diye önlem alacak, ikincisi Steve'in peşinden salona gelecekti. Arka bahçedeki iki adamın el bombalarını arka üst odaya ve mutfağa fırlatma sinyali ön kapı kilidine ateş edilme sesiydi. Yani eve girildiği anda, o sıra mutfakta ya da arka yatak odasında bulunabilecek kimseler neye uğradıklarını anlayamayacaklardı. Preston 9 numaralı gözetleme evine dönmeye gönüllü olmuştu. Baskının ayrıntılarını onun da dinlemesine izin verildi. İngiliz Silahlı Kuvvetleri içinde kendi silahlarını geniş çeşitler arasından seçme olanağı sahip tek grubun SAS olduğunu bilirdi. Yakın saldırı için kısa namlulu Alman Heckler ve Kuh'larını seçmişlerdi. 9 milimetrelik hızlı atışlı makineliydi bunlar. Hafifti, kolay kullanılıyordu, güvenilir silahtı. Her zaman göğüslerinde taşıdıkları HK oraya 2 yaylı klipsle tutturulurdu. Doldurulmuş, emniyeti açılmış durumda. Böylece elleri kapı açmak, pencereden girmek, bomba fırlatmak için boş kalırdı. O işler bittikten sonra HK'yı göğüsten alıp nişanlamak yarım saniye bile sürmezdi. Kapı kırmaya gelince kilidi ateş etmektense iki menteşeyi parçalamanın çok daha iyi olduğunu onlara tecrübe öğretmişti. Bu iş için kocaman Remington Wingmaster'ı tercih ediyorlardı. Bu oyuncaklardan başka kapı ekiplerinin çekice ve balyoza ihtiyacı olabilirdi. Menteşeleri çıkan kapıyı öbür yanda sürgü ve zincir tutuyorsa diye. Ellerinde sersemletici bomba da olmalıydı. Bunlar ansızın ışık yapıp geçici körlük ve sağırlık yaratır ama öldürmezdi. Ayrıca her adamın belinde 13 mermili 9 milimetrelik Browning otomatikler de bulunurdu. Lindhurst baskında en önemli unsurun zaman olduğunu vurguladı. Baskın saati olarak 9.45 seçildi. Sokağa karanlık basmış olacak ama henüz gece gibi koyulmamış olacaktı. Lindhurst'un kendisi Adrianların karşıdaki evinde bulunacaktı. Hedef evi gözetleyecek, yaklaşan kamyonetle telsiz ilişkisi kuracaktı. 9.44'te sokaktan bir yaya geçecek olursa eylem biraz bekletilecekti. Bu emri Lindhurst verebilecek durumda olacaktı. İki kişilik arka bahçe ekibini getiren polis arabası da aynı frekansla telsiz kullanacak, adamları ön kapının yıkılmasından 90 saniye önce indirecekti. Son bir nokta daha vardı. Kamyonet sokakta yaklaşırken kendisi Adrianların evinden Ross'un telefon numarasını çevirecekti. Mahallenin tüm evlerinin telefon numaraları holdeki masanın üzerinde bir liste halinde duruyordu. Bunu görmüştü. Amaç Sovyet ajanını bombanın başından uzakta bulundurmaktı. Baskıncılar bu sayede ona kolayca ateş edebilme olanağını da bulabilirlerdi. Ateş yine her zamanki gibi ikişerlik iki tetik olacaktı. HK gerçi bir iki saniye içinde 30 mermisini boşaltabilme yeteneğindeydi. Ama saslar keskin nişancı olduklarından karışık durumlarda bile iki tetikle işi bitirebiliyorlardı. Bu mermiler kime rastlarsa kendini çok kötü hissederdi. Böylelikle adamı öldürmeyip canlı yakalamak da mümkün olurdu. Operasyon sona erer ermez çok sayıda polis sokağa girecek, komşu evlerden fırlayanları sakinleştirecekti. Evin önü polis kordonuna alınacak, baskıncılar arkadan kaçacak, bahçeleri aşıp kamyonetlerine Bracken Hayes'de bineceklerdi. Evin içine gelince orayı da sivil yetkililer devralmış olacaktı. Aldermaster'ın 6 kişilik ekibi daha çay saatinde Ipswich'e gelmiş olacaklardı. 6'da Preston antrepodan çıkıp gözlem yerine döndü, Adrianların evine yine arkadan girdi. ''Işıkları daha yeni yaktı'' dedi Harry Birkinshaw. Preston karşıki evin salon perdelerinin kapatılmış olduğunu görüyordu ama arkada ışık vardı. Ön kapının kenarlarından ve camından da ışık sızıyordu dışarıya. ''Barney, sanıyorum sen gittikten hemen sonra üst kat perdesinin gerisinde bir hareket fark ettim'' dedi. ''Ama ışığı açmadı.'' ''Açmazdı tabii. Öğleni yeni geçmişti daha. Bir daha da evden çıkmadı.'' Preston tepe üstündeki Ginger'ı aradı. O da aynı şeyleri anlattı. Arkada da bir hareket olmamıştı. ''İki saate kadar karanlık basacak'' dedi Ginger telsizde. ''Ondan sonra görüş bozulur.'' Valery Petrovski rahatsız bir uyku uyumuş. O da fazla sürmemişti. Saat 1'e biraz kala uyandı, doğrulup oturdu. Yatak odasının dantel perdeleri arasından karşıdaki eve baktı. 10 dakika kadar sonra yatağından kalktı, banyoya gidip duş yaptı. Saat 2'de mutfağa indi. Kendisine yiyecek hafif bir şeyler hazırladı. Ara sıra arka bahçeye göz atıyor, orayı enine kat eden misina tuzağı gözlüyordu. Bir ucu bahçenin yan çitine bağlanmış, öbür ucu üst üste yığılmış boş teneke kutular sütununun dibine geçirilmişti. Henüz kimse tenekeleri paldır küldür devirmemişti. Öğleden sonra saatleri birbirini izledi. Salonunda duran şey nedeniyle sinirleri gergindi tabii. Tüm duyguları alarma geçmiş gibiydi. Okumaya çalıştı ama aklını toplayamadı. Moskova mesajı 12 saat önce almış olmalıydı. Radyoyu açıp biraz müzik dinledi, sonra saat 6'da salona yerleşti. Karşı evlerin cephelerine hala gün ışığı düşüyordu ama kendi evi doğuya baktığı için kararmıştı. Salonda karanlık giderek daha koyulacaktı. Işığı yakmadan önce yine her zamanki gibi perdeleri çekip kapattı. Ayaklı lambaları yaktı. Sonra da yapacak bir şey bulamadığından televizyonu açtı. Televizyonda tabii yine seçim kampanyası vardı. Antrepoda gerilim artıyordu. Baskıncıların kamyonetinde son hazırlıklar tamamlanmaktaydı. Kamyonet gri bir Volkswagen'di. Görev almamış iki sivil baskıncı öne bineceklerdi. Biri kamyoneti kullanacak, öteki Lindhurst'le telsiz ilişkisini sürdürecekti. Telsizleri tekrar kontrol ettiler. Her aygıt defalarca kontrolden geçiyordu zaten. Kamyonetin önü sıra bir işaretsiz polis arabası ta Hayes Mahallesi'nin girişine kadar yol gösterecekti. Kamyonet sürücüsü mahallenin planını iyice ezberlemiş, Cherry Hayes'in nerede olduğunu öğrenmişti. Mahalleye girerken telsizler de çalışmaya başlayacaktı. Kamyonetin arka kapısı metalin metale sürtünme seslerini önlemek amacıyla köpük kaplanmıştı. Baskın ekibi giyinip silah kuşanıyordu. Her biri iç çamaşırlarının üzerine ateşe dayanıklı tek parça fanilaya benzer bir tulum giydi. Son anda kafalarına da siyah kumaştan bir balaklava başlık giyip bu koruma önlemini tamamlayacaklardı. Daha sonra sıra zırhlara geldi. Hafif örgü kevlar zırhlar merminin etkisini giriş noktasından dışarı ve yanlara iterek azaltıyordu. Adamlar kevların altına travma yastıkçıklarını tıktılar, kendilerini daha bir güvene aldılar. En üstte saldırı silahlarını taşıyacak kayışlar kuşanıldı. HK'lar, el bombaları, tabancalar yerlerine yerleşti. Ayaklarına geleneksel çöl çizmelerini giydiler. Çizmeler bileğe kadar, altları lastikti. Renklerini tarif etmek için ancak kirli kelimesi kullanılabilirdi. Yüzbaşı Lindhurst her adama son sözünü söyledi. En çok kendi yardımcısı Steve Bilbov'la konuştu. Tabii kimse iyi şanslar sözünü ağzına almadı. Her şey söylenebilir ama iyi şanslar denilemezdi. Sonra ekip komutanı gözleme yerine doğru yola çıktı.
Adrian'ların evine saat 8'i biraz geçe girdi. Preston adamın gerilimini hissedebiliyordu. 8:30'a telefon çaldı. Barney Hall'da olduğundan hemen açtı. O gün birkaç kez çalmıştı telefon. Preston cevap vermemekten bir yarar gelmeyeceğini hesaplamıştı. Biri gelip kapıyı da çalabilirdi zaten. Arayana Adrian'ların annelerine gittiği, telefonu da salonu badana eden ekipten birinin açtığı söylenmişti. Arayanlardan buna inanmayan çıkmamıştı. Barney kulaklığı eline aldığı sırada yüzbaşı Lindhurst de elinde bir fincan çayla mutfaktan çıkıyordu. "Sizi arıyorlar," dedi Barney, sonra üst kata çıktı. Saat 9'dan sonra gerilim daha da arttı. Lindhurst vaktinin çoğunu telsiz başında geçiriyordu. Antrepo ile konuşmaktaydı. Kamyonet oradan polis arabasının öncülüğünde saat 9'u çeyrek geçe yola çıktı. 9:30'da ikisi peş peşe Belstead sokağının başına vardılar. Orası hedefe 200 metre uzaklıktaydı. Durup beklediler. 9:40 geçe Bay Armitage evinden çıkıp süt şişelerini kapıya dizdi. Aksi gibi bahçede durup yeni açan çiçeklerini inceledi. Sonra karşı kaldırımdaki bir komşuyla selamlaştı. Lindhurst dişlerinin arasından "gir içeri budala" diye tısladı. Salon penceresinde duruyor, hedef evin perdeleri arkasından görünen ışığa doğru bakıyordu. 9:42 geçe arka bahçeye girecek iki adamı getiren işaretsiz polis arabası da Brackenhays'daki yerine vardı, beklemeye koyuldu. 10 saniye sonra Bay Armitage komşusuna iyi geceler dileyip evine girdi.
41. ayrımın sonu. Sayfa 404.